Ayrım 9. Toz Gibi Yıldızlar. Isaac Asimov. Sayfa 89. Gilbert'ın kaba haritasına başvurup sağa döndü ve geniş, kavisli bir rampayı tırmandı. Buralarda bir zamanlar geçit törenleri düzenleniyor olmalıydı ama bugünlerde buna işaret eden hiçbir şey kalmamıştı. Doğru kapıyı buldu ve fotosinyale dokundu. Kapı biraz aralandı, sonra ardına dek açıldı. "İçeri girin beyefendi." Artemisia'ydı bu. Byron içeri girince kapı arkasından hızla ve sessizce kapandı. Delikanlı sessizce kıza baktı. Gömleğinin omuz kısmının yırtık olduğunun, dolayısıyla da giysisinin kollarından birinin gevşekçe sarktığının, kıyafetlerindeki kirin ve yüzündeki terin kasvetli bir biçimde farkındaydı. Derken bir papucunu hala elinde taşıdığını hatırladı ve onu yere atıp ayağını sağa sola oynatarak giydi. "Oturmamın bir sakıncası var mı?" Genç kız onu bir sandalyeye doğru takip etti ve canı sıkılmış bir şekilde tam karşısına dikildi. "Neler oldu? Ayağınızın nesi var?" "İncittim," diye kestirip attı Byron. "Gitmeye hazır mısınız?" Artemisia'nın yüzü aydınlandı. "Bizi buradan götüreceksiniz o halde." Ama Byron'ın kibarlık edecek mecali kalmamıştı. Hala sancıyan ayağını kavrayıp, "Bak, bana bir gemi bul, tamam mı? Bu kahrolasıca gezegenden gidiyorum. Eğer benimle gelmek istersen seni de götürürüm," dedi. Genç kadın kaşlarını çattı. "Biraz daha kibar olabilirsiniz. Biriyle kavga mı ettiniz?" "Evet, ettim. Babanın muhafızlarıyla. Beni vatana ihanetten tutuklamak istediler. Sığınma hakkım buraya kadarmış." "Ah, üzgünüm." "Ben de öyle. Tiranların sadece bir avuç insanla 50 gezegene birden hükmedebilmesine şaşmamak gerek. Ekmeklerine yağ sürüyoruz. Baban gibi adamlar iktidarda kalabilmek için her şeyi yapar. Adab-ı muaşeret kuralları gibi basit bir şeyi bile. Ah, unut gitsin."
"Size üzgün olduğumu söyledim Lord Yahya," dedi kadın ünvanı soğuk bir gururla dile getirerek. "Babamı yargılama hakkını kendinizde görmeyin lütfen. Bütün hakikatleri bilmiyorsunuz."
"Bu konu hakkında tartışmaya niyetim yok. Babanın o kıymetli muhafızlarından daha fazlası gelmeden önce buradan hemen gitmeliyiz. Hislerini incitmek istemedim. Sorun yok." Aksi tavırları özrünü anlamsız kılıyordu ama kahretsin, daha önce hiç nöronik kamçı darbesi almamıştı ve hiç de eğlenceli değildi. Uzay aşkına, ona sığınma hakkı borçluydular. En azından bu kadarını yapmaları gerekiyordu. Artemisia öfkelendi. Babasına değil elbette, karşısındaki bu aptal gence. Çok gençti, hatta bir çocuk sayılırdı. Kendisinden olsa olsa birkaç yaş daha büyüktü halbuki.
"Biraz bekleyin lütfen, ondan sonra gideceğiz," dedi serçe.
İletişim aracından bir ses yükseltti. Gilbert'tı bu. Sesi çok zayıf geliyordu. "Arta, orada her şey yolunda mı?"
"Şu anda yanımda," diye fısıldadı genç kız.
"Pekala, başka bir şey söyleme, sadece dinle. Odanda kal, o da seninle birlikte beklesin. Sarayda bir arama yapılacak, bunu engellememizin herhangi bir yolu yok. Bir şeyler düşünmeye çalışacağım. Sakın bir yere kıpırdayayım demeyin." Ardından kızın herhangi bir cevap vermesini beklemeden bağlantıyı kesti. "Demek öyle," dedi Byron. Konuşulanları o da duymuştu. "Burada kalıp başını belaya mı sokmalıyım, yoksa dışarı çıkıp kendimi teslim mi etmeliyim? Sanırım Rodia'dan başka bir yerde sığınma hakkı aramam için bir neden yok." Arta hışımla ona döndü ve öfkeli bir şekilde fısıldadı.
"Ah, kapa çeneni, seni koca çirkin aptal."
Birbirlerine dik dik baktılar. Byron'un hisleri incinmişti. Bir bakıma kıza da yardım etmeye çalışıyordu. Kendisine hakaret etmesi için bir sebep yoktu.
"Üzgünüm," dedi Artemisia bakışlarını kaçırarak.
"Sorun değil," dedi delikanlı soğukça. "Aksini düşünse de görüşünü belirtmeye hakkım var."
"Ama senin babam hakkında o tarz şeyler söylemeye hakkın yok. Direktör olmanın nasıl bir şey olduğunu bilmiyorsun. İster inan ister inanma, babam halkı için çalışıyor."
"Ya tabii, beni de halkının iyiliği için tiranlılara sattı zaten, çok mantıklı."
"Bir bakıma öyle, onlara sadık olduğunu göstermek zorunda. Aksi takdirde onu tahttan indirir ve Rodia'yı direkt olarak yönetmeye başlarlar. Öylesi daha mı iyi olur sence?"
"Eğer sığınma hakkı talep eden bir soylu."
"Ah, sen sadece kendini düşünüyorsun. Senin sorunun da bu."
"Ölmek istememenin bencilce bir tarafı olduğunu sanmıyorum. en azından bir hiç uğruna ölmek istememenin, öteki tarafı boylamadan önce vermem gereken bir savaş var. Benim babam onlarla mücadele etti. Aşırı duygusal davranmaya başladığının farkındaydı ama bunu ona kız mecbur etmişti.
Peki bu babana ne kazandırdı?
Sanırım hiçbir şey, öldürüldü. Artemisia mutsuzluğa kapıldı.
Üzgünüm deyip duruyorum ve bu sefer bunu tüm içtenliğimle söylüyorum. Şu anda kendimi çok kötü hissediyorum.
Ardından savunmaya geçerek benim de başım dertte biliyorsun diye ekledi.
Byron içinde bulundukları durumu hatırladı.
Biliyorum. Pekala, baştan alalım. Gülümsemeye çalıştı. Ayağını da daha iyi hissetmeye başlamıştı zaten.
O kadar da çirkin değilsin dedi Artemisia ortamı yumuşatmaya çalışarak.
Byron kendini aptal gibi hissetti. Ah şey derken sustu ve Artemisia da bir eliyle ağzını kapadı. İkisi de başlarını hızla kapıya doğru çevirdi.
Dışarıdaki koridorun zeminini kaplayan yarı elastik mozaikler uygun adım yürüyen pek çok çizmeni çıkardığı ani yumuşak sesle yankılandı. Çoğu geçip gitse de tam kapının önünde birbirine vuran bir çift topuğun zayıf, disiplinli sesi duyuldu. Sonra da gece sinyali vızıldadı.
Gilbert elini çabuk tutmak zorundaydı. Öncelikle Viziz onurunu saklaması lazımdı. Hayatında ilk defa daha iyi bir gizli bölmesi olmasını diledi. Bu kadar çabuk karar verdiği, sabaha kadar beklemediği için Henrik'e lanet olsundu. Kaçması gerekiyordu. Böyle bir şansı bir daha elde edemeyebilirdi.
Muhafız komutanını çağırdı. Yerde baygın yatan iki adamın ve kaçak bir mahkumun neden olduğu küçük problemi görmezden gelemezdi pekala. Muhafız komutanı haberi karamsarlıkla karşıladı. Baygın vaziyetteki iki adamını odadan çıkarttırdı. Sonra da Gilbert'la yüzleşti.
''Lordum, mesajınızdan neler olduğunu tam olarak anlayamadım.'' dedi.
''Ne görüyorsan o oldu.'' dedi Gilbert. ''Adamların delikanlıyı tutuklamaya geldi. Fakat Farrell onlara boyun eğmedi. Uzay bilir nereye gitti.''
''Uzun sürmez lordum. Sarayımız bu gece önemli bir şahsın varlığıyla onurlandırıldı. O nedenle bu geç saate rağmen her taraf oldukça iyi korunuyor. Farrell'ın buradan çıkması imkansız. Biz de içerideki ağı daraltacağız. İyi ama nasıl kaçtı? Adamlarım silahlıydı, o ise değil.
Bir kaplan gibi dövüştü. Şu sandalyenin arkasında saklanıyordum ve...''
''Bir haini yakalamaları için adamlarıma yardım etmeyi düşünmemenize üzüldüm lordum.''
Gilbert ona alaycı bir bakış attı.
''Ne kadar eğlenceli bir düşünce komutan. Adamların hem sayıca üstün hem de silahlıyken benim yardımıma ihtiyaç duyuyorlarsa kendine yeni muhafızlar bulmanın zamanı gelmiş demektir.''
''Öyle olsun. Sarayı arayıp onu bulacak ve aynı performansı bir kez daha gösterebilecek mi göreceğiz.''
''Ben de sizinle geleceğim komutan.''
Kaşlarını kaldırma sırası adamdaydı.
''Hiç tavsiye etmem lordum, tehlikeli olabilir.''
Bir Henry ya da söylenmeyecek türden bir laftı bu. Gilbert da bunu biliyordu. Ama sadece gülümsemekle ve pürüzsüz yüzünün kırışıklarıyla dolmasına müsaade etmekle yetindi.
''Biliyorum.'' dedi, ''ama ara sıra da olsa ben bile tehlikeyi eğlenceli bulurum.''
Muhafız birliğinin toplanması 5 dakika sürdü. O süre zarfında odasında yalnız kalan Gilbert ise Artemisia'yı aradı. Byron ile Artemisia kapı sinyalinin küçük vızıltısı karşısında dona kalmıştı. Sinyal bir kez daha duyuldu. Ardından birisi kapıyı temkinli bir şekilde tıklattı. Derken Gilbert'ın sesi duyuldu.
''Bırakın bir de ben deneyeyim komutan.'' dedi. ''Artemisia.'' diye seslendi, sonra da daha yüksek sesle.
Rahatlayan Byron sırıtarak kapıya doğru bir adım attı ama genç kız aniden bir eliyle delikanlının ağzını kapattı. ''Bir dakika Gil amca!'' diye seslendi. Sonra da bir parmağıyla çaresizce duvarı işaret etti. Byron sadece aptal aptal bakmakla yetindi. Duvar bomboştu. Artemisia suratını astı. Sonra da delikanlının yanından hışımla geçti. Elini koymasıyla birlikte duvarın bir kısmı sessizce yana kaydı ve bir soyunma odasını gözler önüne serdi. Genç kadının dudaklarından sessiz bir içeri gir dökülürken elleri ise sağ omzundaki süslü bir broşu çıkartmaya çalışıyordu.
Broşun iğnesinin açılmasıyla birlikte elbise boyunca uzanan görünmez bir dikişi sıkıca yerinde tutan küçük güç alanı da dağıldı. Arta kıyafetini çıkarttı. Byron birkaç saniye evvel bir duvar olan şeyin içine girdikten sonra arkasını döndü ve dolabın kapağı kapanmadan evvel Artemisia'nın omuzlarına beyaz kürklü bir sabahlık attığını gördü. Kızıl elbisesi ise bir sandalyenin üstüne fırlatılmıştı. Byron etrafına bakınırken genç kadının odasını arayıp aramayacaklarını merak etti. Eğer öyle bir şey yaparlarsa oldukça çaresiz bir durumda kalırdı. Ne soyunma odasının başka bir çıkışı vardı ne de daha iyi saklanmasına yardımcı olabilecek bir şey. Duvarlardan birinde bir dizi elbise asılıydı ve önlerindeki hava hafifçe parlıyordu. Eli parıltının içinden kolayca geçti ve bileğindeki hafif bir karıncalanma haricinde bir şey hissetmedi. Arkasındaki bölmeyi temiz tutmak için yalnızca tozu engelleyecek şekilde ayarlanmıştı. Byron eteklerin arkasına saklanabilirdi. Zaten şu anda yaptığı şey de tam olarak buydu. Gilbert'ın yardımıyla iki muhafızı aklamış buraya kadar gelmişti ve şimdi de bir kadının eteklerinin arkasına saklanıyordu. Saçma bir şekilde arkasına daha çabuk dönmüş ve duvar kapanmadan önce genç kıza daha uzun bakabilmiş olmayı dilerken buldu kendini. Artemisia gayet etkileyici bir vücuda sahipti. Byron az evvel ona kötü davranarak aptallık etmişti. Babasının işlediği suçlar yüzünden genç kızı suçlamak yersizdi. Şimdi gözlerini boş duvara dikip beklemekten başka bir şey gelmiyordu elinden. Odada ayak sesleri duymayı, duvarın bir kez daha yana kaymasını ve yüzüne doğrultulmuş namlularla karşılaşmayı bekledi. Üstelik bu kez kendisine yardım edecek bir vizi sonor da yoktu. Her iki nöronik kamçıyı birer eliyle sıkıca kavrayarak bekledi. 9. Bölüm ve bir hükümdarın donu.
''Ne oldu?'' diye sordu Artemisia. Huzursuz görünmek için rol yapmasına gerek yoktu. Muhafız komutanıyla birlikte eşikte durmakta olan Gilbert'a hitaben konuşmuştu. Yarım düzine üniformalı adam onların hemen arkasında mesafeli bir biçimde bekliyordu. ''Babama bir şey mi oldu?'' diye ekledi genç kadın çabucak.
''Hayır, hayır.'' diye temin etti onu Gilbert. ''Endişelenmeni gerektirecek hiçbir şey olmadı. Uyuyor muydun?''
''Uyumak üzereydim.'' diye yanıtladı. ''Hizmetçilerimi saatler önce gönderdim. O yüzden kapıya benden başka bakacak kimse yoktu. Sizin yüzünüzden korkudan ölüyordum.''
Ansızın komutana döndü ve daha sert bir üslup takındı.
''Benden ne istiyorsunuz komutan? Acele edin lütfen. Bir görüşme talebinde bulunmak için günün uygun bir saati değil bu.''
Adam ağzını açmaktan daha fazlasını yapamadan önce Gilbert araya girdi. ''Çok eğlenceli bir şey oluyor Arta. Bugün gelen şu genç adam, adı neydi sahi? Biliyorsun işte firar etti. Yolunun üstünde de iki kafa kırıverdi. Şimdi biz de eşit şartlar altında onu avlıyoruz. Tek bir kaçağa karşı bir müfreze asker ve işte buradayım, iz üstünde. Sevgili komutanımızı coşkun ve cesaretimle memnun ediyorum.''
Artemisia şaşkınlıktan afallamış gibi görünmeyi başardı. Komutan sessizce dudaklarını neredeyse hiç hareket ettirmeden kısa bir küfür mırıldandı.
''Kusura bakmayın lordum ama yeterince açık konuşmuyorsunuz ve işleri tahammül edilemez şekilde geciktiriyoruz. Lady'm, kendini merhum Whitmore kahyasının oğlu olarak tanıtan adam vatana ihanet suçundan tutuklandı. Ancak kaçmayı başardı ve şu anda serbest. Onu bulmak için saraydaki her odayı aramamız gerekiyor.''
Artemisia kaşlarını çatıp bir adım geriledi. ''Buna benim odam da dahil mi?''
''Eğer hanımefendi müsaade ederse.''
''Ah, ama etmiyorum. Odamda yabancı bir adam olsaydı bunu muhakkak fark ederdim. Ayrıca onun gibi bir adamla, hele hele herhangi bir yabancıyla gecenin bu saatinde muhatap olacağımı düşünmeniz son derece yakışıksız bir davranış. Lütfen konumuma saygı gösterin komutan.''
Sözleri gayet etkiliydi. Komutan yalnızca başını eğip, ''Öyle bir imada bulunmak istemedim Lady'm. Gecenin bu saatinde sizi rahatsız ettiğimiz için bizi bağışlayın.'' dedi. ''Kaçağı görmediğinizi söylemeniz bizim için yeterli elbette. Şartlar gereği güvende olduğunuzdan emin olmamız gerekiyordu. Farrell denen şu delikanlı tehlikeli biri.''
sizin ve askerlerinizin üstesinden gelemeyeceği kadar tehlikeli olmadığına eminim.
Gilbert'ın tiz sesi bir kez daha araya girdi. Haydi komutan, haydi. Siz yeğenimle kibarca laflarken adamımız cephaneliği boşaltacak kadar vakit bulmuştur. Lady Artemisia'nın kapısına bir muhafız dikmenizi tavsiye ederim. Böylece rahatsız edilmeden uyumaya devam edebilir. Ardından parmaklarını genç kıza doğru sallayıp ekledi. Tabii eğer bize katılmak istemezsen canım.
Ben kendimi kapımı kilitleyip istirahate çekilerek eğlendireceğim. Teşekkür ederim diye yanıtladı Artemisia soğukça.
İri muhafızlardan birini seç. Mesela şunu dedi Gilbert yüksek sesle. Muhafızlarımızın üniformaları ne kadar güzel değil mi Artemisia? Sadece giysilerini görerek bile bir muhafız olduklarını anlayabiliyorsun.
Lordum dedi komutan sabırsızca, vaktimiz yok. Gecikmemize neden oluyorsunuz?
Muhafızlardan biri adamın tek bir el hareketiyle müfrezeden ayrıldı ve önce kapısını kapatmakta olan Artemisia'yı sonra da komutanı selamladı. Bunu her iki yönde uzaklaşan uygun adım ayakların gürültüsü izledi. Artemisia bir müddet bekledi, sonra da kapıyı bir iki santim araladı. Muhafız hala oradaydı. Bacaklarını iki yana açmış ve sırtı dik bir vaziyette, sağ elinde silahı, sol elinde ise alarm düğmesiyle dikiliyordu. Gilbert'ın önerdiği adamdı bu, uzun boylu olan. Hatta Widemouth'lu Byron kadar uzundu ama omuzları onunki kadar geniş değildi. O anda her ne kadar genç ve bazı açılardan ziyadesiyle mantıksız biri olsa da Byron'ın en azından iri ve kaslı olduğunu fark etti ki bu iyi bir şeydi. Delikanlıya o şekilde çıkışması aptallıktı. Ayrıca oldukça yakışıklıydı da. Kapıyı kapatıp soyunma odasına doğru ilerledi. Byron kapıyı bir kez daha yana kayarak açılırken gerildi, nefesini tutup kamçıları daha sıkı kavradı. Artemisia genç adamın elindeki silahlara baka kaldı. ''Dikkatli ol!'' Rahatlayan Byron tuttuğu nefesi koyverip her iki kamçıyı da cebine yerleştirdi. Rahatsız edici bir histi ama onları koyabileceği bir kılıfı yoktu. ''Biri beni bulmak için odayı ararsa diye hazırda tutuyordum onları.'' dedi.
''Çık dışarı ve fısıldayarak konuş.''
Arta hala gecelikteydi. Byron'ın bilmediği pürüzsüz bir kumaştan dokunmuştu. Gümüşü, kürk püskülleriyle bezeliydi. Bünyesinde barındırdı. Hafif bir statik etki sayesinde kadının bedenine yapışıyor ve böylece herhangi bir düğmeye, tokaya, ilmeye ya da dikişe gerek kalmıyordu. Bunun sonucunda da Artemisia'nın vücut hatlarını üstün körü bir şekilde örtmekten daha fazlasını yapmıyordu. Byron kulaklarının kızardığını hissetti ve bundan büyük bir keyif aldı. Artemisia biraz bekledi, sonra da işaret parmağını havada döndürerek ''Zahmet olmazsa'' dedi. Byron kızın yüzüne boş boş baktı. ''Ah, ne? Ha, üzgünüm.'' Arkasını döndü ve genç kadın kıyafetini değiştirirken çıkan hışırtıları dikkatle dinledi. Arta'nın neden soyunma odasını kullanmadığını ya da niçin üstünü dolaba açmadan önce değiştirmediğini düşünmek aklına gelmedi. Kadınların psikolojisi tecrübeniz olmadığı takdirde analiz edemeyeceğiniz derinliklere sahiptir. Byron tekrar ona döndüğünde Arta artık diz hizasına kadar inmeyen siyah renkli bir döpiyes giyiyordu. Bir baloda değil de dışarıda giyilmeye uygun olduğunu gösteren daha sağlam bir görünümü vardı. ''Gidiyor muyuz?'' diye sordu delikanlı otomatikman. Artemisia başını iki yana salladı. ''Önce üzerine düşeni yapman lazım. Sana başka kıyafetler bulmalıyız. Kapının yanına geç. Muhafızı içeri alacağım.''
''Hangi muhafızı?'' Genç kadın hafif bir tebessüm etti.
''Gil amcanın önerisi üzerine kapıma bir adam diktiler.''
Koridora açılan kapı kızaklarının üstünde bir iki santim yana kaydı. Adam hala orada kıpırtısızca dikiliyordu.
''Muhafız!'' diye fısıldadı Arta. ''Buraya gel çabuk!''
Sıradan bir askerin direktörün kızından gelen bir emir karşısında tereddüt etmesi için hiçbir sebep yoktu. Açılan kapıdan içeri girdi ve saygılı bir biçimde konuşmaya başladı.
''Hizmetinizdeyim, Lady!''
derken omuzlarına binen ani bir ağırlık karşısında bacakları iki büklüm oluverdi ve boğazına arkadan sertçe sarılan bir kol yüzünden lafı yarıda kesildi. Öyle ki gıkını bile çıkaramadı. Artemisia kapıyı hızla kapatıp iki adamın arasındaki boğuşmayı neredeyse midesi bulanarak izledi. Henriad sarayındaki yaşam viranlık derecesinde sadeydi ve soluksuz kaldığı için yüzüne kan toplanan, ağzından nafile yere nefes almaya çalışan birini daha önce hiç görmemişti, bakışlarını kaçırdı. Byron harcadığı çabadan ötürü dişlerini sıkıp muhafızın boğazına doladı, kas ve kemik çemberini iyice daralttı. Adamın giderek zayıflayan elleri delikanlının kolunu boş yere tırmalarken ayaklarıysa rastgele tekmeler savurdu. Byron bunun üzerine kavrayışını hiç gevşetmeden adamı yerden kaldırdı. Çok geçmeden muhafızın elleri iki yanına düştü, bacakları gevşekçe sarktı ve göğsünü doldurmak için almaya çalıştığı çırpıntılı nafile solukları azaldı. Byron onu nazikçe yere bıraktı. Muhafız içi boş bir çuval gibi zemine serildi, uzuvları gevşekçe sarkıyordu.
''Öldü mü?'' diye fısıldadı Artemisia korkuyla.
''Sanmıyorum. Bir adamı öldürmek için boğazını 4-5 dakika sıkman gerekir. Ama bir müddet baygın kalacak. Onu bağlamak için kullanabileceğimiz bir şey var mı?''
Genç kadın başını olumsuz anlamda salladı. Oldukça çaresiz görünüyordu.
''Sellite çorabın vardır herhalde. O işimizi görür.'' Muhafızın silahlarını ve üniformasını çıkarmıştı bile. ''Ayrıca bir duş alsam fena olmaz. Hatta çok iyi olur.''
9. ayrımın sonu. Sayfa 100.